Merhabalar, Üretim Bandı'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konuğum, yani bu bölümkü konuğum, daha öncelerde de aslında çok çekmek istiyordum bölüm ama uzaktan bölüm çekmek biraz problem oluyordu önceki zamanlarda. Şimdi biraz daha rahatladık, insanlar da daha müsait. Fehmi Can Sağlam, abi hoş geldin.
Hoş bulduk Ender.
Çok teşekkür ederim. Böyle hızlıca, seninle tanışmıyoruz aslında, böyle bir evet. Yüz yüze görüşmüşlüğümüz yok ama hep ben topluluklardan oradan buradan duyuyordum seni. Bir önceki bölümü Abdullah'la çektim, oradan duyuyordum. Ara ara konuşuyoruz artık, biraz da farklı konulardan konuşuyoruz seninle ama böyle hemen Fehmi Can'la da çekerim çünkü hani gayet bir şeyler paylaşabilecek, bir şeyler anlatabilecek bir insansın.
Çok evet, benim için de çok hızlı oldu. Lafım olur yani.
O yüzden biraz böyle seni tanımayanlara kendinden ve şirketinden bahseder misin? Şöyle bir giriş yapalım hızlıca.
Tabii. İsmim Fehmi Can Sağlam. Ben 2005 yılından beri profesyonel olarak yazılım geliştiriyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Şu anda Almanya, Berlin'de yaşıyorum. Zalando isimli bir şirkette çalışıyorum. 2017 yılı Mart ayında başladım burada çalışmaya. Zalando'dan bahsedeyim çok kısaca. Zalando Avrupa'nın en büyük online alışveriş, online moda dükkanı olarak geçiyor. Alışveriş değil de moda üzerine özelleşmiş bir ticaret sitesi. Avrupa'nın 15 ülkesine satışı var. Türkiye'deyken ben Zalando'yu bilmiyordum açıkçası. Biraz aslında bahsedeyim. Yani büyüklüğünü buraya gelince ben de öğrendim. Örneğin 2019 yılı cirosu 6,5 milyar euro. Yaklaşık 15 bin çalışanı var. Bunların 2300'ü teknik personel.
Vay.
250 civarı takım var içeride.
Abi bunlardan ne yapıyorsun? Bir dakika şimdi, bir saniye. Bunlarla konuşacağız ama yani bu 2300 teknik personel böyle mühendis, yani hani kod yazan, işte bilmem nelerle ilgilenen değil mi yani? Hani böyle
evet şöyle, yani şimdi tabii
fabrika falan yok galiba. Tamamen bir web sitesi ve mobil uygulama gibi.
Yok ya, şöyle depolar, lojistik, bunların hepsi var.
Ve şey, tabii o back office işlerin de sizde o, anladığım kadarıyla.
Tabii ki.
O yüzden tabii,
yani
müthiş bir sayı ya. 150 takım ne demek abi?
250 civarı.
Pardon, 250 takım ne demek?
Bu arada yani 2300 teknik personelin sanıyorum 2000 civarı mühendis. Sonuçta işte teknik destek personeli vesaire de var.
Of, yani devam eder, çok heyecanlandım. Buyur.
Nerede kalmıştım? Ya bu rakamları geçen verdiler. Hani sürekli artıyor. Sanıyorum bir ay önceki rakamlar bunlar. 4000'in üzerinde de uygulama varmış içeride.
Wow.
Böyle bir yapı. Ben de 3 yıldır burada şu anda senior yazılım mühendisi olarak çalışıyorum.
Çok yani öyle bir yerle başladık ki sanırım yani bu kadar büyük ölçekte şirket bilmiyorum yani. Ben mesela Shopify'da da konuştum, Ufuk abiyle, GitHub'la da konuştuk, GitLab'la da konuştuk. Onlar da çok büyük firmalar.
Tabii.
Bu kadar yani hemen şeyi çok merak ediyorum. 2300 ve bunun 2000 tanesi mühendis diyorsun. Ve mesela yazılım mühendisi olarak çalışıyorum dedim. Ama evet. Mesela ben şey beklerdim, böyle işte backend bilmem ne engineer'ım orada demeni falan beklerdim. Yani çok özelleşmiş olman lazım. Bir yere bakman gerekiyor gibi hissettim böyle.
Şimdi şu açıdan ben yazılım mühendisi dedim. Bizde iş grupları var. Benim bulunduğum grubun ismi yazılım mühendisi olarak geçiyor. Ama bunun gibi research engineer'lar da var. Yani araştırma mühendisleri diye çevirelim. Mesela de data scientist'ler vesaire, onlar o gruba dahil oluyorlar. Benim bulduğum grubun içerisinde backend'e özelleşmiş olanlar da var. Yani backend engineer diyebileceklerimiz. Frontend artı full stack, bunların hepsi mutlaka içeride vardır. Ben daha çok backend tabii ki. Yani frontend yazmıyorum. Yazmadım. Backend'e özelleşmiş bir mühendisim. Bir yazılım mühendisim diyebiliriz.
Süper. Zaten şimdi o konularda daha detaylı olarak geleceğiz ama ben şunu çok merak ediyorum. Böyle bir yapıda hangi teknolojiler yoğun olarak kullanılıyor? Özellikle hangi programlama dilleri?
Şimdi hani bizde olmayan bir teknoloji muhtemelen yoktur. Şuradan başlayayım. Ben dediğim gibi 2017 yılında geldim ve o 2017 yılında başladım Zalando'da çalışmaya. Ben geldiğim zaman Radical Agility denen bir metodoloji vardı. Bu metodoloji şunu savunuyor. Takımlar radikal bir şekilde otonomdur. Hani onların işine karışılmaz şeklinde. Bu yüzden de bütün takımlar kafalarına göre akıllarına ne gelmişse seçmişler. Ben sadece benim gördüklerimi söyleyeyim. Yani birebir muhatap olduğum teknolojileri söyleyebilirim. Programlama dillerinden bahsedeyim. Java, Scala, Python, Go, Rust, Haskell, Clojure, CoffeeScript, Elm.
Dünyadaki bütün dilleri saydım galiba.
Bunları birebir gördüm. Ama bunların dışında da mutlaka içeride bir şeyler vardır.
Ruby var mı? Bir sesin gitti geldi orada, kaynadım bilmiyorum.
Ruby demedim. Ruby ben birebir gördüğümü hatırlamıyorum. Ama yok desem de yalan olur.
Bir yerde vardır muhtemelen.
Evet, çıkar yani bir yerlerden. Onun dışında da şunu söyleyebilirim. AWS üzerindeyiz. İşte AWS üzerinde Kubernetes üzerinde çalışıyoruz. Kubernetes'te kendi tooling'imiz var aslında. Kubernetes üzerine inşa edilmiş. Bunun öncesinde, Kubernetes öncesinde Stubs isminde yine Zalando'nun kendi mimarisi vardı. Bir open source projesi vardı. Şu anda yani son sanıyorum 1,5 yıl önce başladı göç. Ve sanıyorum 6 ay kadar önce de bitti.
Sen onun bir yerinde bulundun mu?
Tabii. Yani ben iki takım ya takım değiştirdim ve o iki takımda da bu migration'ı yapmış oldum.
Okey. Orada biraz şeyden bahsetmesin. Bu Stubs nedir ve hani neden Kubernetes'e bir geçiş oldu? Zaten böyle bir yapı dockerize etmeden olmaz da bir şeyleri. Ben tabii. Yani mümkün yani, değil. O kadar insanı çalıştıramazsınız. Şey demeni çok korkuyorum. Abi bizim uygulama monolit. 2000 insan aynı şeyde projede çalışıyor.
Yok tabii ki.
Korkuyorum.
Ama zaten hani radical agility dedim ya. Yani orada takımlar otonom.
Tabii.
Takımların olduğu yerde mikroservislerden bahsediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Yine o döneme gideyim. Bir monolit varmış. İsmi de Jimmy bu monolitin. Ben geldiğim zaman hala son parçaları vardı. Ve o monoliti Stubs'a geçirmişler. Yani mikroservislere parçalamışlar. Stubs şeyde yani AWS'te diyelim EC2 instance'larını ve diğer hani bileşenleri sarmalayan bir Python uygulaması. Python script'ler topluluğu. Bir mikroservis deploy edeceğin zaman ihtiyacın olan birçok şeyi sana sağlıyor. Atıyorum işte deployment'ın, traffic switching'in, monitoring'in yani şu anda işte aklıma gelmeyen daha bir sürü şey. Bu şeyler, bu araçlar topluluğu, script'ler topluluğu, işte authentication vesaire, authorization bunların hepsini senin için yönetiyor. Böyle bir tooling'de. Ama doğrudan şeye bağımlı. AWS'e doğrudan bağımlı. Yani bir uygulamanın bir instance'ı aslında bir EC2 instance'ına karşılık geliyor. Yani EC2 makinesine. Şimdi herkes AWS'i ya bilmeyenler vardır mutlaka. Bir instance bir makine diyelim. Bir EC2 instance'ına karşılık geliyordu. Ama yine hani Docker kullanılıyordu mutlaka. Bu şekilde bir mimari vardı. Sonradan işte bu artık ihtiyacı karşılamamaya başladı. Ayrıca da maliyetli oluyor. Sen bir makineyi birden fazla servis arasında paylaşamayınca maliyetin artmaya başlıyor. Bir de ilk diyelim servisin başlama maliyeti de var. Yani servisler çok yavaş ayağa kalkıyor çünkü sen bir EC2 makinesi ayağa kaldırman gerekiyor. İşte yönetimi daha zor. Her takımın ayrı AWS hesabı vardı. Her takım kendi hesabını kendi yönetmek zorunda kalıyordu. Tabii şimdi Kubernetes'e geçince departmanlara yani birden fazla takımın kullandığı AWS hesapları açıldı ve oraya Kubernetes cluster'ı kuruluyor. Ve o cluster'ın bakımını ayrı bir takım yapıyor. Yani diyelim Kubernetes'in güncellemesi, oradaki o tooling'in, araçların yazılması, onlara yeni özelliklerin eklenmesinden sorumlu ayrı bir takım var. Ayrı bir infrastructure takımı var. Önceden bunları, yani Stubbs'un yine bakımını yapan ayrı bir takım vardı. Ama kendi hesabının bakımını kendin yapmak zorundaydın. Peki şimdi biraz daha kolay.
Şimdi o şey noktasını biraz sormak istiyorum. O Stubbs'a geldiler. Sen galiba o zaman oradaydın. Ya artık evet. Olmuyor. Hadi artık bir Kubernetes'e migrate edelim bu projeleri. Dendiği noktada mesela nasıl oldu? Böyle bir gecede cahil mi kaldınız? Nasıl?
Yani ben gelmeden önce aslında karar verilmiştim. Pardon, son dediğini duyamadım.
O plan program böyle bir günlere mi yayıldı? Nasıl geçiş, oradaki geçişi biraz çok az ama yani biraz bahsedebilir misin?
Tabii. Bunların bu tür geçişlerin mutlaka öncesinde bir doküman hazırlanıyor. Birden fazla insanın, birden fazla takımın katkı verdiği. Onun üzerinden feedbackler, yorumlar alınıyor. Hani topluca herkesin desteğiyle bir plan hazırlanıyor. O plana göre de sanıyorum ilk geçiş açıklandıktan sonra 1,5 yıl kadar bir süre vardı geçişi tamamlamak için. Şu an tam hatırlamıyorum ama 1 yıldan uzun olduğu kesin. Belki de 2 yıla kadar da uzamış olabilir. Tam süreleri hatırlamıyorum. Yani önümüzde bayağı bir zaman vardı. Ona göre her takım kendi geçişini planladı.
Ha, takımlar kendileri yaptılar tabii.
Takımların bağımsızlığı aslında hala geçerli bir noktaya kadar. Eskisi kadar radikal şekilde olmasa da takımlar kendi işlerini kendileri görüyorlar. Kendi servislerini tabii kendileri migrate ettiler. Ama bu göç dokümanlarını, işte o araçları vesaire zaten o infrastructure takımları hazırlamıştı. Hani işimiz çok öyle zor değildi.
Siz sadece galiba kendi bölümünüzü o dokümana göre taşımaktan sorumluydunuz.
Evet, yani biz de tabii ki kendi planımızı yaptık. Sonuçta yayındaki servisler bunlar. Herhangi bir kesinti olmadan bu servisleri bu ortamdan datasıyla birlikte başka bir yere nasıl alırızın planını yaptık biz de. Bu da birkaç hafta sürdü aslında. Yine işte üzerine düşünüldü, şöyle yapalım, böyle yapalım şeklinde işte tartışıldı, edildi. Doküman üzerinde karar verildikten sonra da parça parça servisler sırayla, bazıları tabii birlikte, eğer birbirlerine bir şekilde bağımlılıkları varsa birlikte taşındılar.
Peki şimdi data tarafına geçmek istiyorum. Database tarafında nasıl bir yapı var? Gene aynı böyle mikroservisler, herkes kendi veri tabanından mı sorumlu? Süper. Yani gene o zaman isteyen NoSQL, isteyen Relational gibi kullanıyor galiba.
Evet, yani şöyle iki şey var aslında. Şimdi bir, içeride bazı takımların sağladığı servisler var. Mesela ACID isimli bir takım var. Onlar bir PostgreSQL as a service sağlıyorlar. Bunu kullanabiliyorsun. İçeride RDS kullananlar da var, Amazon'un PostgreSQL servisini. Veya ilişkisel veri tabanı servisini kullananlar var. Mesela Nakadi var. Nakadi'de Kafka üzerine Zalando katmanı. Kendi işte ek özelliklerimizi sunduğumuz. Şimdi dışarıdan alırsan bu servisi, daha doğrusu başka takımın verdiği destekle birlikte o hizmeti alırsan senin için tabii daha kolay oluyor. Ama istersen kendi Cassandra cluster'ını kurabilirsin. Ama onun bakımı sana kalmış. O takım yapmak zorunda. Bizde şu anda şu anki takımımda Redis ve Elasticsearch var. Zaten Avrupa'nın en büyük Elasticsearch cluster'ı şu anda bizde.
Nasıl bilebiliyorsunuz?
Çünkü geçen 1-2 ay kadar önce Avrupa'nın büyük şirketleriyle bir yuvarlak masa toplantısı yaptık. İşte Spotify geldi, Airbnb geldi, birkaç şirket daha geldi. Yani mesela Spotify'ı ben duyunca bayağı şaşırdım. Onlarınki çok çok küçük bir cluster. Ama Spotify'ın şöyle bir şansı var. Mesela onların autoscaling ihtiyacı yok Elasticsearch cluster'ında. Çünkü sürekli trafikleri var. Dünyanın her yerinden trafikleri var zaman diliminden dolayı. Ama mesela biz Avrupa'da çalıştığımız için Avrupa zaman dilimiyle sınırlıyız. Yani gece belli bir saat aralığında trafiğimiz oldukça düşük. O yüzden biz kendi tooling'imizi, kendi aracımızı geliştirmek zorunda kaldık. ES Operator denen Kubernetes üzerinde çalışan Elasticsearch'ü orada çalıştırmayı sağlayan bir operator yazdık. Bu open source bir proje. Ve o aracı kullanarak biz Elasticsearch 150-160 node'luk hani bir Elasticsearch cluster'ını Kubernetes üzerinde çalıştırıyoruz.
Vallahi yani işte neresinden sorsam böyle durmadan not alıyorum ve hani çünkü bir yere girdi mi çıkamayacağız. Çok böyle key şeyler sormam gerekiyor. Kendimce tabii. Sen de kaydırabilirsin. Kusura bakma yani hani böyle bir
bazen... ben de cümleye nereden başladım unutuyorum bazen hani kuraya nasıl geldi
falan. Bazen şey oluyor çünkü ya abi şunu da sorsaydın iyiymiş diyorsun da o an öyle değil yani. Hani bunu tamamen canlı çektiğimiz için yani en azından ikimiz canlı çektiğimiz için hani sana sorular önünde gelmiyor, sen bana bir bildiri vermiyorsun. Tamamen böyle sohbet eder gibi çekiyoruz. Peki şey mobil var değil mi? Çok ayrı bir mobil takımı.
Var.
Şeyleri mi var mı? Pardon. Buyur.
Yok, yani tam olarak kaç takım var, nasıl bir yapılanmaları var çok bilmiyorum. Hı hı. Ama hem Android hem iOS uygulamalarımız var.
Okey, ya peki şey biliyor musun, native mi oradaki diller yoksa gene kendileri mi seçiyorlar?
Yani kendileri seçtikleri kesin ama şu an ne desem yalan olur, bilmiyorum açıkçası ne kullandıklarını.
Ki şöyle bir şey var. Mesela bir takım var. Herkes kendi içinde sorumlu ya, bir radikal bir yapı var.
Evet.
Ama şu da deniyorum işte, siz bir mikroservisiniz ve dışarıya bir API vermek zorundasınız. Onu da düzgün dokümente etmek zorundasınız ki diğer takımlara kullanmak zorunda falan gibi. Hı-hı. Ya da bir yeni bir şey çıktığınızda kırılacaksa işte breaking changes'leriniz şunlarınız bunlarınız. Çünkü yani bir nevi aslında şirket içinde küçük şirketçikler oluyor benim anladığım bu bakımdan. Hı-hı. Belki KPI'leriniz falan da buna göre ilerliyordur. Oraya girmeyelim de böyle bir durum var mı mesela?
Tabii. Şimdi şöyle, bu takımların her birinin müşterisi diğer takımlar aslında. Yani son kullanıcıyla doğrudan konuşan benim üzerinde çalıştığım çok az servis oldu. Servislerin çoğunluğu dediğim gibi bunların müşterisi diğer takımlar. Bu dediğin gibi işte dokümantasyonu, API dokümantasyonu özellikle zaten içeride tamamen belirlenmiş. İşte içeride mesela bizim bir API Zalando.net diye bir şeyimiz var, sitemiz var diyelim. Hmm. Oraya girip istediğin servisi sorgulayıp o servis işte ne input alır, ne output alır, nasıl çalışır vesaire, onları oradan görebiliyorsun.
Anladım. Yani çok güzel ve ama şey mi mesela böyle gerçi ileride konuşuruz ama şu an çok merak ettim. Büyük bir yapı olunca heyecanlandım, bir daha söylüyorum. Yani böyle katı bir şekilde bakın dokümantasyon böyle yazılmalıdır gibi yani hani şey var mı? Çünkü takımlar arasında bir async bir olay var. Yani biri arkada kalabilir, önde gidebilir yani. Birbirinize ayağınıza basmanız gerekiyor o yüzden.
Ya tabii ki bu bazı şeyler %100 günceldir desem yalan olur. Hı hı. Ama işte Open API kullanılıyor zaten. Hı hı. En azından text kısmı değil de yani sözel olarak anlatım kısmı olmasa bile hani servisin input'u, output'u orada net şekilde görülüyor. Ama sen veya sorun yaşıyorsan her takımın kendi chat odası var. O chat odasına hı. Orada soru sorup cevabını alabiliyorsun. Bu biraz şey bir şey, nasıl diyeyim, etik açıdan çok dikkat edilen bir şey. Takımların hem internal yani sadece kendilerinin konuştukları odalar var, hem de public, herkesin katılabildiği odaları var. O public odalarda bir şey sorulduğunda ona en kısa sürede cevap vermeye çalışıyor herkes. Kimse zorunda değil. Hani hmm. Ama işte etik olarak en kısa sürede cevap verilmeye çalışılıyor.
Zaten öbürü private olduğu için oraya hani giremezsin, ancak davet edilirsin.
Evet, oraya davet edilebiliyorsun ama sadece o takımdan insanlar olmuyor genelde bu tür odalarda. Yani internal odalarda da biraz şey oluyor. Zamanla biraz eş dost, bir projeye yardım etmiş biri, şundan tutmuş birileri falan. Yani sonuçta şirket içi olduğu için bu o kadar da katı kuralları olan bir şey değil. Sadece orada konu bütünlüğünü sağlamak, işte kendinle ilgili olabilecek şeylere dahil olmak. Çünkü dedim ya, 2000 kişinin olduğu bir chat uygulamasından bahsediyoruz.
Evet.
Yani sayısını bilemiyorum ama belki yüzlerce oda var içeride. Çünkü şeyler de var. İşte cooking, şu özellikle şeyden sonra, Covid'den sonra,
well-being falan.
Herkes evde yemek pişirmeye başlayınca onun da odası kuruldu. İşte müzik var, tüm programlama dillerinin guild'ları var. O yani birlikte çalışma grupları var, onların odaları var falan derken odaklanmak sıkıntı olabiliyor. İşte konulara göre ayrılmış odalar var diyelim.
O zaman Slack kullanıyorsunuz odalar, odalar dediğine göre.
Yok, şey kullanıyoruz biz aslında. Google Chat kullanıyoruz. Toplantılarımız vesaire de Google Meet üzerinde.
Oda nasıl oluyor Google Chat'te?
Bu sanıyorum ticari sürüm. O yüzden odalar var. Biraz
hiç bilmiyordum.
Ben de bilmiyordum açıkçası ilk kez. Biz daha önce HipChat kullanıyorduk. Sanırım bir yıl kadar önce ya da 1,5 yıl kadar önce bu Google Chat'e geçtik. Kimse memnun değil. ben daha önceden Slack'te kullanmıştım. Ya o zamanlar aslında Slack'ten de çok memnun değildim ama Slack yine de o zamanki halinden konuşuyorum. Google Chat'ten daha iyiydi. Ama idare ediliyor işte yani.
Anladım abi, süper. Böyle hızlanayım çünkü derine girdikçe bayağı bir şey olacak. Şimdi zaten sen backend frontend dedin, anladığım kadarıyla infrastructure takımı da var orada herhalde, farklı yani DevOps'lar falan da var diye düşünüyorum. Peki böyle hani şeyi konuşabilir miyiz? Mesela bu kadar büyük bir yapıda eminim böyle ilginç bir rolde vardır. Böyle bir geliştirici rolü ya da ya öyle düşündüm, bilmiyorum, aklıma öyle geldi. Var mı?
İlginç bir rol.
Yani title'ları ilginç olan.
Mesela ben DevOps için ufak bir dipnot açayım. Bu arada belki biraz zaman kazanmış olurum sorunun cevabı için.
buyur tabii.
Yani Zalando'da DevOps kavramı yok aslında. Ben ilk geldiğimde o benim dikkatimi çekmişti. Hani Shtups'u biraz anlattım ya. Shtups aslında sadece bir wrapper AWS üzerinde. O yüzden AWS bilginin gayet iyi olması gerekiyor. Yani tabii normal yazılım geliştiricilerinde. Kubernetes'e geçince biraz daha bu azaldı. Daha üst bir soyutlama katmanı var diyelim. Ama yine de işte AWS üzerindeki servisleri biliyor olman gerekir. Hani işte orada Elasticache mi kullanacaksın? İşte S3 mi kullanacaksın? Onlar nasıl yaratılacak? Onların işte tüm özellikleri sana kalmış. Ama bir deployment işini yapan aracı başkası geliştiriyor senin için. Sen bunu yazmıyorsun. Veya CI/CD. Bu araçlar yine başka takımdan geliyor. Yine sana ayarlıyorsun. Önceden mesela her takımın kendi Jenkins'i vardı. Kendileri yapıyordu bakımını. Şu anda ortak bir CI/CD pipeline'ımız var. Onu da bu infrastructure takımları hallediyor.
Peki bu infrastructure takımının dışında da şey takımı var mı? Daha internal bir takım. Yani hani sizin sadece internal işlerinize bakan. Yani şey, daha doğrusu internal demeyeyim de pardon, çok yanlış sordum, geri alıyorum. Şimdi infrastructure takımı var, bir tane uygulamanın ayakta durmasını sağlayan bir takım var mı?
yani tam
reality mi diyorlar, özür dilerim, site.
Evet.
SRE mi diyorlar? SRE.
SRE var. O da şöyle. Bunların görevi doğrudan tabii ki uygulamaların ayakta kalması değil. Yani her takım aslında kendi sorumlulukları dahilinde kendi uygulamalarının, kendi servislerinin ayakta kalmasından sorumlu. SRE takımları her pillar seviyesinde var. Şimdi pillar'ın tanımını yapayım. Takım var. Takımın bağlı olduğu departman var. Departmanların bağlı olduğu pillar'lar var. Toplamda da 3 ya da 4 pillar var Zalando'da. Her pillar'da SRE takımları da var. Tabii bu söylediklerim bu arada sürekli değişen şeyler. Bu podcast yayına girdiğinde takımların sayısı değişmiş olabilir.
Ya tabii canım yani.
onu da söyleyeyim. Neyse, SRE daha çok yani enablement, hani diğer takımların işlerini yapmasını kolaylaştırma üzerine. Şunları sağlıyor. Mesela şuna ön ayak oldular. Open Tracing'in içeride kurulmasına ön ayak oldular. Open Tracing'i çok kısaca anlatayım. Bu kadar servisten bahsettik ya. Burada visibility, yani görünürlük, bunların bu kadar servisin, yani bir istek bir servisten girip işte içeride bir onlarca servisten geçip tekrar kullanıcıya bir yanıtın dönmesi esnasında bu isteğin takibi gibi bir örnek verebilirim. Yani en basiti o. Yani bir HTTP request response gibi düşünelim. Hı hı. Şimdi içeride onlarca servis var. Sadece bir isteğe hizmet vermek için. Bunları takip edebilmek için Open Tracing kurduk. Böyle bir arayüzden bu servis bu istek bu servisten buna gitmiş. Daha sonra buna gitmiş. İçeride bu olmuş. Bu response almış. Şu kadar sürmüş. Şurada hata almış vesaire. Hepsini tabii, orada görebiliyoruz.
Tabii bunlar loglanıyor tabii doğal olarak bile. Geçmişe yönelik değil mi?
Şimdi her şey loglanmıyor tabii. O open tracing anlamında diyorsan evet arayüz üzerinde bir sampling yapıyor. Biz light step kullanıyoruz open tracing implementasyon olarak ve arayüz olarak. Çok fazla data olduğu için tabii ki o araç kendi içinde bir sampling yapıyor. Ama tabii ki işte streamler tanımlanıyor light step'te. O streamler tanımlandığı anda geçmişe yönelik veri İçeride saklanıyor. Böylece hem şeyleri görebiliyorsun. İşte ne kadar request gelmiş, işte latency, percentile dağılımını vesaire. Onları da görebiliyorsun.
Yine aslında New Relic gibi tool'ların yaptığını siz içeride aslında yapmaya çalışıyorsunuz.
New Relic ben çok eskiden kullandım. Şu anda Open Tracing gibi bir şey yapabiliyor mu New Relic bilmiyorum. Yani
tam değil ama ben kulağıma hemen o geldi böyle işte hani oradaki latency'yi bir
yani tek bir servis için konuşursak New Relic tabii hani o zamanlar yapıyordu ama benim şu anda anlattığım şey bir isteğin yani atıyorum Zalando için view katalog yani bir katalog sayfasının görüntülenmesi diye bir operasyon var. Bu aslında doğrudan bir request'e de maplemiyor. Yani oraya yani ilk giriş noktası var ama bu ne kadar sürüyor? Biz kullanıcıdan katalog görüntüleme isteğini aldık. Atıyorum bir saniye sonra buna yanıt döndük. O bir saniye içerisinde neler oldu içeride Zalando dünyasında onları tamamen görebiliyoruz orada.
Yok New Relic bunu yapamıyor diye biliyorum bilmiyorum ama sanmıyorum yani hani o gezmeyi bütün şey içerisinde o sen anladığım kadarıyla tamam o mikroservislerin aralarındaki gezmeler nerede ne kadar vakit kaybettileri galiba göstermiyor diye biliyorum belki detaylı kullanıcı vardır.
Alerting de yapabiliyoruz Lightstep üzerinde yani bu tek aracımız değil bizim. Bizim yine Zalando'nun open source projesi olan Zmon var. Zalando Monitoring. Hem içeride bu şekilde servis bazlı monitoringimiz hem de alertingimiz var. OpsGene'i de kullanıyoruz bu arada. O da güzel bir şey. Yani bizim için benim Türk yerli bir yazılım hani olduğu için en azından başlangıcı anlamında.
Niye öyle dedin? Yerli Ops, yazılım.
OpsGene'i
bilmiyorum.
Atlassian satın aldı ama Ankara merkezli bir yazılım.
Ha, okey. Şey kaçırdım pardon. Süpermiş o zaman. Siz de kullanıyorsunuz. O zaman şey bir şey merak ediyorum. Sormayı unuttum. Bütün bu servisler kendi üzerlerinde REST konuşuyorlar değil mi? Böyle bir SOAP'dan konuşmuyorlar. Yani konuşuyorlar.
İçeride mutlaka SOAP da vardır.
İlla ki.
ama yani büyük kısmı REST üzerinden.
Okey süper. Peki şey şimdi sen ekiplerin biraz bahsettin işte nasıl çalıştıklarını zaten konuştuk bayağı bir detaylı ama şeyi merak ediyorum. Böyle mesela senin takımın kaç kişi yani kaç tane mühendis var ya da yazılımcı var?
Benim şu an bulunduğum takım Search departmanında Boost takımı. Bizim görevimiz katalogdaki sıralamayı yapmak. Ve benim takımımda şu anda 4 tane Research Engineer var. Data Scientist ve aynı zamanda uygulayıcısı, Applied Data Scientist diyelim. İki tane de ben dahil yazılım mühendisi var.
6 kişi. Peki bu sayı böyle herhalde. Yani hani böyle mesela 15 kişilik takımlar oluyor mu?
15 kişi olmaz zannetmiyorum. Ben daha önce 2 yıl Checkout'la çalıştım. İlk 2 yıl. Biz hem Checkout'tan hem de karttan, kullanıcı sepetinden, alışveriş sepetinden sorumluyduk. O zaman da sanıyorum genelde 4 backend, 4 frontend, tabii artı product, producer denen bir rol de vardı orada. O da bir agile coach'a benziyor. Yani scrum master desen o da değil. Neyse arada derede kalmış bir rol. O vardı. Sanıyorum işte mühendisler 8 kişi, 2 product vardı 10. Bir tane takım lideri vardı 11. Producer 12. 12 idi. Yani 12'nin üzerine çıkmaz bence hiçbir takım.
Ya ne iyiymiş 12 bildiğin bir şirket olmuş.
O en kalabalık takımlardan biriydi. Hani o yüzden örnek verdim. 12'nin üzerine de çıkacağını zannetmiyorum.
Peki şey olabiliyor mu? Sen oradasın. Ya muhtemelen oluyordur. Çok saçma bir soru olacak ama sadece gene sorayım, içimde kalmasın. Mesela neden checkout'tan bu şu an işte search tarafına geçtin ya da search'ten başka bir tarafa geçebilir misin? Bu sana mı bağlı? Takım lideri mi bunu söylüyor? Nasıl oluyor?
Evet, tamamen sana bağlı. Zalando'nun şöyle bir felsefesi var. İnsan kaynağı çok kısıtlı. Yani yetişmiş bu talent.
Mümkün değil, o kadar insanı bulamaz. 2000 mühendis. Almanya'da o kadar mühendis yoktur herhalde.
Zaten çok uluslu, hep dışarıdan. Yani zaten içeride hemen hemen yani mühendis olarak Alman sayısı çok çok azdır. Dünyanın her yerinden mühendisler var. Ve işte bu zor bulunan bir kaynak olduğu için bunu kaybetmektense içeride takım değiştirsin insanlar. Ve onları kaybetmeyelim ve motivasyonları yine yüksek kalmaya devam etsin diye gibi bir stratejisi var. Takım arası geçişleri, geçiş sürecini geçenlerde değiştirdiler yalnız. Şu anda sanki dışarıdan geliyormuşsun gibi bir mülakat sürecine girmen gerekiyor.
Her takım için mi?
Evet evet, yani bir takımdan diğer takıma resmi olarak, bu arada yani bir takıma destek verebilirsin, proje bazlı geçecek.
Yok, resmi
olarak verebilirsin ama resmi olarak başka bir takıma geçeceksen o takımın kendi mülakat süreçlerinden geçmen gerekiyor.
Bunun aynı değil de bir farkı söyleyeceğim. Zaten podcast dinlenince o daha önce yayınlanmış olacak. İşte Mert Susur'la yapmıştı Go Cardless'ta, o da aynı senin bu dediğin demişti. Yani şirket içinde birini başka bir takıma almak daha iyi. Çünkü sıfır birini bulmak şirket için çok maliyetli gibi bir şey gelmişti. Evet. Sen de aynı şeyi söyledin. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ama o mesela da şöyle bir şey söylemişti. Takımlar arasında geçişler sıkıntı yok ama bu SRE pozisyonu için çok fazla bilgi bilmen, yani çok farklı dinamikleri bilmen gerektiği için orada bir mülakat oluyormuş. Farklı takımlara geçişlerde olmamış ama sadece orası önemli olduğu için galiba öyle bir şey demişti, yanlış hatırlamıyorsam. Hemen şöyle bir şey daha sormak istiyorum.
Evet. Tüm takımlara geçişte mutlaka o mülakat yapılıyor, onu dipnot olarak belirteyim.
O zaman herhalde bir iş ilanı açılıyor, yani mülakat yapılıyor dediğin bir ihtiyacımız var deniyor. İlk önce şirket içinden bakılıyor, bulunamazsın dışarıya herhalde.
İnternal job board'umuz var. Oraya başvurabiliyorsun. Süreçleri tanımlı ama. Öncelikle mesela kendi lead'ine söylemiyorsun. Söylememen gerekiyor. Diğer takımın lead'i bunu biliyor ve diğer takımın lead'i de bu bilgiyi sızdırmamakla yükümlü. Önce biraz gizlilikle yürüyor.
İyiymiş.
Ne zaman ki bu iş ciddiye biniyor, ondan sonra diğer lead senin lead'ine haber veriyor. Böyle bir durum var, bilgin olsun diye. Böyle net tanımlı süreçler var.
Enteresanmış. Herkesin kültürü çok değişik cidden böyle. Mesela bu da enteresan bir kültürmüş. Şimdi mesela bu şeyi merak ediyorum. Bir mimar var mı? Yoksa tamamen bu kararı siz neyi nasıl yapacağınızı takım olarak oturup mu karar veriyorsunuz?
Benim bildiğim kadarıyla ve yani gördüğüm kadarıyla bir yazılım mimarı rolü yok Zalando'da. Ama yine söylüyorum, hani bir yerlerden çıkarsa da şaşırma.
Yok, ben sen benim yani şeyden konuşamayız, bu kadar büyük bir yapıyı her şeyini bilmek bilemezsin. CTO da bilemez herhalde. Çağırsak buraya.
Yani belki de bilir, değişik bir adam çünkü. benim hani gördüğüm kadarıyla şey yok. Yazılım mimarı yok. Yine takımlar kendi future'larından kendileri sorumlu. Ama tabii ki birçok feature ya da birçok özellik de birden fazla takımın desteğine ihtiyaç duyuyor. Böyle durumlarda önceden de söylemiştim, bir doküman üzerinden gidiliyor. Bir technical design document, teknik tasarım dokümanı hazırlanıyor. Ve buraya genelde ilgili takımlardan bir temsilci seçiliyor. Ve o temsilci kendi takımıyla da iletişimi kurup o dokümanı o temsilciler hep birlikte hazırlıyorlar. Daha sonra şirkette paylaşıma açılıyor ve yoruma açılıyor aslında. Feedback alınıyor. C8 denen bir seviye var. Principal ve üst seviye mühendislerin olduğu bir grup var. Bunlar bir takım değil, yanlış anlaşılmasın. Bu rol bağımsız katkıcı olarak geçiyor. Individual contributor. Yani bağımsız katkıcı diye çevirdim. Bunlar belli bir takıma bağlı değiller. O yüzden bunların görev yeri o pillar'ın pillar aslında. Pillar'daki her şeye müdahil oluyorlar. Tecrübelerini aktarıyorlar diyelim. O dokümanı okuyorlar, review ediyorlar, gözden geçiriyorlar. İşte şöyle yapın, böyle yapın diyorlar vesaire.
Peki onlara biri bakar mısınız mı diyor, yoksa onlar hani görüyor bir yerlerde bir şeyler olduğunu?
Görüyorlar. Özellikle şeylerde işte bu project manager rolü de var ama bu takım içinde değil, yine departman bazında veya şey bazında, pillar bazında bu süreci yönetiyorlar. Süreçte de diyelim ki şeylerdeki projeden sorumlu mühendisler şey dediler, bu artık review edilmeye hazır, bir baksınlar dendiği zaman hani onlardan da görüş alınıyor. Tabii oradaki görüş artık bir iterasyona giriyor, işte onlar şunu yapın diyorlar vesaire. Hı. Ama belli bir noktaya gelene kadar onlara genelde gitmiyor. Hani istersen destek alabilirsin ama hani bir süreç dahilinde.
Bu review dediğin kod review değil değil mi?
Yok,
kod
döküman, dökümanı review.
Okey. Peki kodu yazdınız, bu review süreci nasıl oluyor? Takım kendi içerisinde yapıyor tabii doğal olarak.
Evet tabii öyle yapıyor ama mesela benim şu anda bulunduğum search departmanı da bir shared responsibility denen de bir kavram var. Yani bizim infrastructure'ımız var. Hani bahsettiğim Elasticsearch var en temelde ve onun dışında da işte Kafka'mız var. Intake yani dokümanları aldığımız bir pipeline var. Bu araçlardan aslında departmanın hepsi sorumlu. Yani tek bir takım değil, departmandaki bütün takımlar sorumlu. Böyle olunca da hani o paylaşılan komponentlerde bir değişiklik olduğunda diğer takımlar da review ediyorlar.
Yani orada onların leadleri falan mı, yoksa herhangi biri bakıyor mu?
Yok, bizde zaten öyle bir kavram yok. Hatta leadlerin teknik olarak görevleri pek fazla değil. Lead görevi daha çok bir management rolü gibi oluyor.
Seniorlar bakıyor o zaman. Yani senior.
Evet, herkes bakıyor. Yani Zalando'da mesela o çok şeydir. Çok düz bir yapı var diyeyim. Anladım. Herkesin kodunu review edebilir. Bu arada takımla da bu sınırlı değil. Atıyorum tesadüfen başka bir takımdan biri de gelip senin koduna review yazabilir. Ona da hani nezaketen de olsa onu da adreslemek zorundasın.
Ki şeyleriniz nasıl? Test konusunda katılır mısınız? Bu review süreçlerine dikkat ettiğiniz neler var?
Tabii yani test süreçlerinde olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Hani bu kendimiz için aslında. Güvende olmak için, kendimizi güvende hissetmek için.
Gece uyuyabilmek için.
Evet. Yani oradan da bahsediyoruz. Ben on call da yapıyorum. Yani Türkçesi tam olarak ne oluyor bilmiyorum. Türkiye'de hiç yapmadım çünkü.
Nedir o?
Yani bu 7-24 görevi diyeyim. Biz birer haftalık döngüler halinde yapıyoruz.
Tamam. Sam soracağım soruya sen şu an cevap verdin. Süper. Bundan sonraki soru oydu. Güzel. Devam et abi.
Peki. Yine daldan dala atladık. Neyse ona o zaman...
Yok, devam et. Zaten konuyla alakalı. Hadi. Tamam. Devam et. Ki çünkü ben ondan sonra sormamın nedeni o, konuyla alakalı diye.
Tamam. Dedim ki bir haftalık oluyor ve Oxygen'i bunun için kullanıyoruz aslında. Eğer bir sorun olursa o bir hafta boyunca 7-24 yani gece 4 olmak kaydıyla bu görevli kişi ilgileniyor. Hani gecenin...
7-24 sert oldu ya biraz. Bizde de benzer bir yapı var. Biz ona Batman Robin diyorduk. İşte tekneye giden arkadaşlar oldu. Değiştirip o yapıyor biraz ama yine sorumlu insanlar oluyor takımlardan, kendiyle alakalı domainle bir ya da iki hafta, gene o takıma göre değişiyor. Hı-hı. Ama 7-24 biraz sert değil mi ya?
Sert mi? Yani sürekli olan bir şey değil bu sonuçta. Bu 7 gün boyunca eğer senin sorumlu olduğun servislerden birinde bir sorun olursa sen ilgileniyorsun. Bu tabii ofis saatlerinde olursa herkes ilgileniyor.
Ha, okey. Bizde ofiste de olursa sen ilgileniyorsun. Tamam.
Yok. Yani ilk karşılayan tabii ki sen oluyorsun. İlk alert sana geliyor ama mutlaka yani bir yardım alıyorsun veya o anda zaten başkaları da atlıyorlar sen istemesen bile. Ama gece olunca hani sana geliyor. Bu durumda hani kendin halletmen gerekiyor. Genellikle tabii ki sorun çok büyükse illaki başkalarını arayabilirsin telefonla. Evet bir kere check-out'tayken başıma geldi ama başka takımdan birini aramak zorunda kaldım. Bir payment'la ilgili bir sıkıntı vardı. Ama onun dışında genelde hep kendi halledebileceğim şeyler oldu.
Ya payment bir de önemli bir yer. Şimdi search'te yaptın, eksik geldi, fazla geldi, konflikt oldu. Çok yok, önemli ama payment'ı adam ödeyemiyorsa müthiş bir sorun yani. Alışverişe evet. Devam edemiyor.
Payment, önceki takım checkout, işte checkout süreci çalışmıyorsa evet, müşteriler, kullanıcılar sipariş veremiyorlar. Bu arada hani burada da eğer search'te bir sıkıntı olursa kullanıcılar kataloğu göremiyorlar, ürünleri göremiyorlar.
Tabii de şey değil yani, böyle öbürü kadar karşılaştırdığında o kadar ölümcül değil. Gene evet, önemli. Tabii ki önemli. Öbüründen önemli değil demek istedim.
Evet evet evet. Ona kesinlikle katılıyorum.
Peki şeyiniz nasıl yapıyorsunuz? Mesela bir problem var. Bir şekilde etrafından dolaşarak çözdünüz ama bir bug olduğunda falan böyle herhalde bir yere giriliyor. Ve onu sprinted one içine mi alıyorsunuz? Nasıl hallediyorsunuz bug fixlerinizi?
Buna şimdi hemen cevap vereceğim ama şu önceki konuyla ilgili aklımdayken bir şey söyleyeyim. Çok katı olmadığımı dedin ya. Orada şunu da not edeyim. Bunun için bayağı güzel, ciddi bir ücret ödeniyor.
Ücretli. Bak şimdi konu değişti. O zaman okey. Yani,
o kadar da katı değil.
Peki şeyden mi ödeniyor? Mesela ben o hafta o görevdeyim ve hiç problem yaşanmadı.
Yok, hiç fark etmez.
Hiç fark etmez. Ben gene alıyorum ücretimi.
Yani o günlük belli bir brüt ücreti var. Ayda kaç gün yapmışsan onun karşılığında net ücreti alıyorsun.
Okey, iyiymiş. Tamam. Bu ödümüz iyi oldu. Para varsa her türlü daha edilebilir. Bug'la alakalı bir şey sormuştum. Bug'ları nasıl geliştiriyorsunuz?
Evet, yani bu şu anki takımdan bahsedeyim. Bir Scrum'vari bir yapı uyguluyoruz. Sprintlerimiz var 2 haftalık. Yani bug'lar öncelikli olarak sprint'e alınıyor. Bizde ben bir yıldır bu takımdayım. Hani böyle çok kritik bug, bir anda ortaya çıkan bug çok hatırlamıyorum. Çok çok nadiren oluyor. Biz daha çok feature geliştiriyoruz. Daha nispeten olgun bir ortam var. Ama checkout'tayken çok fazla bug oluyordu. Ve o bug'ları içeriye alamıyorduk bile. O yüzden onlar sprintte, backlog'da bekliyorlardı. Normal sprint, yani çok acil değilse, hani böyle çok kritik bir bug değilse backlog'da bekletiyorduk ve planning'de almaya çalışıyorduk.
Senin takımında hangi dil kullanılıyor şu an? Yoğunlukta?
Şu anda Scala kullanılıyor.
Hiç şaşırmadım.
Checkout'ta da aslında servislerin çoğunluğu Scala'ydı ama Java da vardı. Kart mesela, kartın backend'i Java'ydı. Çoğunluk şu an bizde Python script'ler de var aslında bu machine learning tarafında. Scala da var. İşte Spark cluster'ımız vesaire var. Orada da Scala var. Ayrıca içeride diğer servisler de bir tane de Go servisi var.
Peki bu legacy'yi önlemek adına güncellemeleri ve bu işte yeni versiyonlara geçmeler, şunlar bunları yaparken nasıl bir yol izliyorsunuz? Diğer takımları uyarıyor musunuz? Bugün bakın böyle bir şey oldu falan gibisinden. Orada bir flag mı kaldırıyorsunuz?
Onun için böyle tanımlı bir şey var mı emin değilim. Yok galiba. Yani biz takım içerisinde hani kendi servislerimizi güncel tutuyoruz. Başkalarına eğer bir böyle kritik bug vesaire bulursak haber veriyoruz ama bu zorunlu değil. Hani daha geçen gün yine bizim bu Elasticsearch araçlarımızdan birinde mesela bir bug vardı. Onu fark ettik. Bir incident yaşadık 10 gün kadar önce. Çok da ciddi. İşte 2 milyon euro falan kaybettik. Bu arada 2 milyon euro aslında hani bir yandan çok bir yandan değil. Ben daha geldim ikinci haftası bir 700 bin euroluk falan bir incident'a sebebiyet vermiştim.
Bunlar... Fatura ettiler mi peki vermiştim derken?
Yani bu tür mecburen oluyor yani bu tür incidentlar. Tabii ki olmasın diye uğraşıyoruz. Incident sürecinden daha sonra bahsederiz. Yani postmortem yazılıyor, action item'lar oluyor tekrarlamaması için falan. Onlar çok ciddi süreçler ve SRE'yi bunları yönetiyor. Hani işte ne kadar incident olmuş, işte hangi öncelik seviyesinde olmuş, ne kadar sürede çözülmüş vesaire ve o tekrarlamaması için gereken önlemler alındı mı? Bunların hepsini SRE takibini yapıyor. Onlara bir görev olarak.
Peki şey yani bu aslında yani bu konu da var da benim sormak istediğim aslında belki başka bir şeydi de yanlış sormuş olabilirim. Yani mesela Java güncellemesine gideceksiniz ve bir şekilde servisiniz bir anlık down olacak. Yani çünkü sizin ölçeğinizde bir saniye bile önemli olur. onu mesela diyor musunuz şimdi bir güncelleme olacak işte ya da akşam mı yapıyorsunuz yani hani bu tip bu tip geçişler nasıl oluyor?
Öyle bir şey ne kadar olur bilmiyorum ama olursa bazen şey de oluyor, bir data center'da hala çalışan uygulamalar var. AWS üzerinde olmayan. Onlar da bazen güncelleme yapacakları zaman bir downtime oluyor. Ve 24/7 chat odası var. Bir oradan bildiriliyor öncesinde. Yani bir gün önceden falan. Sonra da yaparken de yazılıyor. Orada bir bildiri oluyor. Gerekiyorsa e-mail atılıyor bildiğim kadarıyla. Ama özellikle bizim servislerimizde downtime diye bir şey olmuyor. Yani güncelleme vesaire. Onları rolling restartla yapabildiğin için.
Evet yani doğru.
Herhangi bir şey. Özellikle Kubernetes üzerinde zaten çok kolay. Yani şu an
böyle bir sorun
öyle
yok
bir diyorsun. Örnek aklıma gelmedi açıkçası.
Okey. Kodu peki şey mi tutmaya çalışıyorsunuz? Yani mesela bu kadar büyük bir yapıda legacy kod var mı? Atıyorum kaç senelik oldu? 5 senelik ya da daha eski. Yoksa durmadan başka böyle bir güncellemeler yapılıyor mu? Mesela şey var mıdır? Kodun hiç bilinmeyen bir yeri sadece ilk giren biliyor falan böyle.
Bu check-up'ta daha çok vardı ve vardı yani. O neden orada, ne niyetle yazılmış?
Ürkütücü değil mi ya?
Hem de nasıl? Bazen ilk geldiğimde şeydi, bu niye böyle diye soruyordum yani. Hatta bir tane şey görmüşüm, bir kod. İki tane boolean değişkenini bir check ediyor. Dört durumu da hani iki çarpı ikilik dört durumu kontrol ediyor ve hepsinde aynı şeyi yapıyor.
Niye ediyor acaba? Neden ne düşündü?
Şeyde bakıyorum Allah Allah yani ne olabilir acaba? Hani o anda CPU'yu mu meşgul etmeye çalışıyor? Yani ne yapmaya çalışıyor?
Mantıklı olacak mı? CPU'yu meşgul etmek. Bir yani, işlem yaptırıyor.
Ve orada Jimmy'den gelen kodlar da vardı bu arada. Jimmy Monolith, tekrarlayayım. Bir Java uygulaması. Şu an öldü tabii, artık kalmadı. Ama bu mikroservisleri yazarken Jimmy'den de kod parçalarını servislere taşımışlar. Özellikle Java servislerini. Orada vardı çok daha eski kodlar. Şu an benim takımımdaki servisler 3-4 yıllık servisler genel olarak. 3 yıldır hiç dokunulmamış kod da olabilir içeride açıkçası.
Tabii olabilir de o tabii bir 6-7 seneye giderse sen yazmışsın, sen işten ayrılmışsın falan. Başkası girmiş, o yazmış, o da işten ayrılmış. Oralar iyice böyle bir karanlık olmaya başlıyor yavaş yavaş.
Bu işin doğası gibi. Yani çok hani şey oluyor, sirkülasyon. Yani insanlar gelip gidiyorlar, takım da değiştirebiliyorlar dedim ya. Yani şirketten ayrılıyorlar, takımdan ayrılıyorlar vesaire. O yüzden mesela Zalando'da da birçok teknoloji şirketindeki şey geçerli. Böyle 2-3 yıldan fazla süredir burada çalışan azınlıktır büyük ihtimalle.
Sen mesela.
Evet ben abi. Gerçi şöyle de bir durum varmış. İlk 2 yılda ayrılmazsan sonrasında 10 yıla bağlıyormuşsun galiba. Oo,
düşünüyor musun o kadar?
Açıkçası ben şu an da memnunum. Tabii zaman ne gösterir bilmiyorum ama bakacağız yani.
Ya orada şimdi mesela sen demin bu yıl check dedin ya 4 kere yapılmış. Mesela onun testi olsaydı anlardım muhtemelen. O zaman testi de iyi yazılmadı ya da yok.
Yani testi var mıydı hatırlamıyorum. Ama
yani bence yok olsaydı hatırlardım.
Yok olsa da bunu şey yapamazsın. Çünkü yani test ediyorsun ve doğru çalışıyor. Ama,
yok hayır hani bir description'ı, bir testin bir şeyi var ya bir şey anlatırdı sana en azından.
He ama yani bu sadece bir private fonksiyondu benim hatırladığım kadarıyla. Bir yerlerde başka bir feature'ın bir yerinde kullanılıyordu ve hani ne oldu ile ilgili bilgi doğrudan.
Bütün testleri bir kurcalaman gerekecekti. Biraz daha sıkıntılı.
Testing fena değil içeride. Yani unit testler ve integration testler. Özellikle biz bir de machine learning ile birlikte şey yapıyoruz. Smart score dediğimiz akıllı bir skor üretiyoruz. Ürünler için. Bunun tabii bir entegrasyonu var. Bir model üretme kısmı var. Bu modelin yayına alınması var vesaire. Burada ciddi bir entegrasyon kısmı oluyor. Yayını aldıktan sonra da bu modeli kullanan ayrı servisler var. İşte bu kısmı tamamen düzgün entegrasyon testleriyle yapıp sonra yayın alıyoruz mesela.
Süper. Birazcık hızlanalım abi. Çünkü seninle ilgili konuşmak istediğim ilginç bir konu var. Pandemi sürecindeki geçişinizle alakalı tweetinden dolayı konuşmak istiyorum. Ama oraya kadar var henüz. Şimdi mesela şeyi konuştuk. Bu mesai işte 7-24 support, yani destek verdiğiniz vakit. Peki bunun dışında bir mesai durumu oluyor mu? Yani hani bir kronik bir mesaiden bahsediyorum. Ama
yok,
yani
olmuyor.
O kadar büyük bir yapıda hani iyi yönetiliyor o zaman.
Bu biraz belki Alman kültürüyle de ilgili. İş kanunu falan çok net. Amazon bile burada mesai yaptıramıyor. Yaptırırsa da parasını vermek zorunda. O yüzden de yaptırmamayı tercih ediyor. Daha ucuza geliyor galiba. Öyle bir durum var. Yani mesai yok. Hani tabii ki böyle kendi isteğine biraz kalabilirsin. Veya çok sıkışmış da bir şey. Böyle bir iki gün, bir hafta. Çok geç saate kadar, geç saat dedim de bu arada işte 7-8 burada bayağı bir geç saat. Ben çünkü bazen kaldım oluyordu ve lead'im beni uyarmışlığı vardı, hani 7.30-8 olmuştu, sen niye hala buradasın demişti bana. Çok iyi gözle bakılan bir şey değil.
Anladım. Zaten bu soruyorum genelde aynen bu cevabı alıyorum ama şöyle bir işte nüans var. Bizim yaptığımız iş böyle şey ya, hani bir şekilde hani kafana takarsın, oturup devam da edebilirsin ve hani işte o karşı taraf onu anlayamıyor, yani hani lead'in ya da işveren, o yüzden hani o, ya da görüyor, görmemezlikten geliyor, yani nasıl olsa çalışıyor ya falan filan gibisinden. O çok böyle bir ince bir şey aslında, onu soruyorum ben aslında biraz da, ama aldım cevabımı.
Yani o dediğin gibi bana da, yani bazen çok odaklanmış oluyorum ve 6'da kapatıp gitmek istemiyorum, onu yapıyorum. Yani onda bir sıkıntı yok tabii ki yani.
Bu süreçte peki şey var mı? Şimdi o kadar çok open source şey saydın ki, zaten kullandığınız birçok dil open source, birçok ileride C# falan yok. Değil mi?
C# olmaması lazım. Yani genelde zaten
illaki vardır diyemiyorsun ama
yani çok böyle internal bir yerde birileri kullanıyor olabilir belki ama genel kullanımda C# yok.
Mesela bu kullandığınız şeyleri açıyor musunuz? Hani mesela Nakadi dedin, o açık mı?
Tabii hepsi açık. Bunların Nakadi, işte Zalando, Zalando'nun open source hesabında diyeyim GitHub'da. Bunların hepsi var.
Peki bunlar nasıl maintain ediliyor? Bir takım mı var? Takımların kendi içerisinde bundan sorumlu insanlar mı var?
Nakadi'den sorumlu bir takım var. Bunların işi sadece Nakadi'yi geliştirmek. Ama burada şunu da söylemek lazım. Tabii ki Nakadi'nin altında dedim ya, Kafka çalışıyor. Ve bu Kafka veya da belki içeride birden fazla Kafka cluster vardır. Çok internal'ın bilmiyorum. Bütün Zalando'daki takımlara hizmet veriyor. Ve oradaki işte datayı düşün mesela işte. Ben şu an düşünemedim açıkçası.
Evet evet, zor.
Bayağı bir stream var içeride. İşte kim bilir kaç tane partition var. Bunların hepsinin maintain edilmesi lazım. Bakımının yapılması lazım. Onları da tabii ki hallediyorlar. Yani feature'ların dışında o sadece bakım bile bayağı bir insan gerektiriyordur.
Yani zaten bir şeyi topluluğa verdiğin an böyle dedike bir şey, birilerinin olması gerekiyor. Oradan gelecek feedback'lere falan karşılayabilmesi için.
Hani çok ciddi bir dokümantasyonu var.
Evet, o da var tabii.
Bu arada client'ları var bunun. O da var. İşte Java client'ı ayrı, Scala client'ı, Go client'ı, hepsi ayrı. Scala client'ı, yani Java client'ı da kullanabiliyorsun ama Scala'ya özel client'lar da var.
Peki sizin şeyiniz var mı? API'niz public mi?
Sanıyorum public API'miz yok. Bir ara varmış. O kapatıldı sanırım çünkü bir e-mail gelmişti bir stajyer gibi bir, ya da bir öğrenciden, ben buna erişemiyorum gibisinden. Herkes birbirine bakmıştı, bu nedir acaba diye.
Çok iyiymiş, bakma işte legacy gene.
Zamanında varmış.
Haberi yok kimsenin. Güzel.
Öyle bir API'miz yok hani doğrudan.
Anladım. Yani uygulama geliştiremiyoruz sizin şeylerinizi kullanarak, o zaman öyle anlıyorum.
Yani neyi kullanarak soruyorsun?
Yani açık, yani ne bileyim, yani bir pazar yeri atıyorum şimdi. Sizin üzerinizden veri çekip kendi, yani hani öyle bir public olmadığı için bir uygulama.
Yani dışarıya veri sağlamıyoruz. Sadece bu open source projelerimiz var. Onları hani herkes istediği gibi kullanabilir.
Okey, şimdi şeyi merak ediyorum. Çünkü bu kadar büyük kalabalık bir şirkette eminim eğlenceli bir şirkettir. Motivasyonu da yüksek tutulması gerekiyordur yani bu çalışanların. Bunlar için neler yapılıyor hani maaşın dışında?
Yani doğrudan motivasyon odaklı ne yapıyoruz? Şimdi bilemiyorum ya, neyle motive olduğunu.
Yok mesela şey var mı? Atıyorum şimdi, sen onu da konuşacağız. Spor yapmayı seven, kendine dikkat eden bir insansın. İşte gym üyeliği veriyor mu? Attım şimdi kafadan. Onun dışında işte böyle bir belli bir eğitim paketi var mı? Ya da istediğin eğitimi alabiliyor musun? İşin içerisinde böyle lightning talk'lar oluyor mu? Ya da işte ne bileyim böyle aile buluşmaları, barbekü parti, işte sayıyorum. Yani ben de çok sayarım sabaha kadar. Anlamışsındır.
Soruyu anladım. Peki kampüsümüzde gym var.
Bak, kampüslerin kafadan zaten bir şey var.
içeride işte şey... Mesela buradaki şirketlerde şey olmuyor bu arada. Yemek desteği olmuyor. Sanıyorum bu yasal bir düzenleme. Bildiğim kadarıyla Amazon'da da yok. Hani ücretli de olsa, hani ucuza kendi restoranımız var diyelim içeride. Yiyebildin. Yani epeyce de bir çeşidin olduğu bir yer var. Bir de kafesi de var. Yani kahve bölümü de olan bir yer. Başka bu şeyler, etkinliklerdir vesaire de, onlara katılmak o gayet kolay. Hani o Zalando onların ücretini karşılıyor. Yeter ki yeterince önceden haber verirsen hemen hemen istediğin yani ücretli etkinliklerden bahsediyorum. Onlara katılabilirsin. İşte Safari online üyeliği var herkesin. Başka her yıl Zalando Parti düzenleniyor. Bu yıl yapılmayacak koronadan dolayı. İşte binlerce insanın katıldığı, burada Tempelhof denen bir eski havaalanı var. Tabii eski havaalanını kapatıp yerine bina yapalım dememişler ama halka açık bir park yapalım demişler bu havaalanını. Kocaman bir yer.
Çok tatlı geldi bu düşünce ama neyse artık.
Normalde insanların böyle hafta sonları vakit geçirmeye gittikleri bir yer. Yani bisiklet sürdükleri, uçurttukları bir yer burası. Orada Zalando Parti yapılıyor. Dediğim gibi binlerce insan ve nasıl diyeyim, bir yani bir herhangi bir limitin olmadığı bir yer, yani her şey serbest diye özetledim. Çok keyifli, sabaha kadar süren bir parti. Genelde cuma gecesi oluyordu galiba, yani cumartesi 4-5'e kadar süren bir parti. Bu var. Başka ne dedik? İşte eğitimler. Ha, içeride talklar, şey dedim ya, bu guildlar var içeride. Her dilin, işte SRE'nin vesaire, onların kendi kendine organize ettikleri şeyler var. Hani insanlar kendileri organize ediyorlar. Orada mutlaka konuşmalar oluyor. Artı SRE'nin yine düzenli konuşmaları oluyor. SRE dışarıdan daha çok konuk alıyor. Onlar hani herkesle iletişimde oldukları için, diyelim ki o hafta, sanırım iki haftada bir oluyor, pardon. O iki hafta içerisinde önemli bir şey olduysa SRE'yi ilgilendiren, onun sunumu mutlaka orada yapılıyor. Dışarıya da gidilebiliyor. Biz mesela yayın yapıyoruz. Özellikle bizim data scientistler hani buldukları şeyler, yeni yöntemler vesaire. Bunlarla
yayın paper değil mi?
Tabii paper.
Çok iyiymiş o zaman. Doktora öğrencisi falan, ya doktorası olan var mı içeride?
Tabii var.
Çok iyi, çok iyi.
Yani benim mesela master'ım yok. Bir tek benim herhalde, yani şu anda şey olan. Yani diğer mühendis arkadaşım da Türk bu arada. Biz Türkiye'de de beraber çalışmıştık Ventures'la, Çağdaş Şenol. Belki tanıyanlar vardır. O burada, onun da master'ı var. Doktorası olan da var dediğim gibi. Takımda da, departmanda da var.
Süper ya. Yani zaten o parti olayı bayağı iyiymiş. Şimdi ben partiden şey merak ettim. Şimdi tamam, çok kalabalık bir ekip ama herkes Berlin o ofiste mi? Uzaktan çalışmaya, yani pandemiden önce uzaktan çalışan var mıydı? Bir şey okey diyorlar mı?
Yani şuradan remote'a geleyim. Zalando sadece Berlin merkezde değil. Tech hub dedikleri işte Helsinki'de, Dortmund'da, başka nerede, Hamburg'da, yani birkaç şehirde daha.
Ama development var mı orada?
Tabii. Sadece okay. Development'ın olduğu şeyde, Dublin'de.
Ha, tech hub dedin çünkü. Okey.
Yani bu arada bu 2000 kişiye şey dahil, bunlar da dahil.
Okey. Yani Almanya'da o kadar insan yok. Ama evet. Onlar partiye geliyorlar tabii.
Tabii geliyorlar şeyle. Uçağa, trene atlayıp geliyorlar.
Ya tabii, çünkü head şeyde, Berlin'de.
Tabii head Berlin'de. Zaten Berlin'de kurulmuş bir şirket. Kampüs de burada. Hani burada kocaman, benim evime 5 dakika mesafede bir kampüsümüz var.
Çok iyiymiş.
bu yeni yapıldı ama önceden Berlin'in değişik yerlerinde binalarımız vardı. Şimdi burada evet yani bayağı bir 5 bina falan var galiba. Bir kampüs var.
Şimdi zaten uzaktan çalışanlar varmış aslında bir nevi de. Gene onlar da kendi içerisinde şimdi, muhtemelen takım takımdır diye düşünüyorum. Bir takım Helsinki'de midir?
Tabii bu remote değil. Sonuçta onlar da ofise gidiyorlardı. Hmm. Yani eğer söylediğin home office yapmaksa.
Evet.
Sadece şeyde bildiğim kadarıyla benim çok yaptığım bir şey değil ama ayda 4 gün home office hakkım vardı.
Haftada bir gün yani.
Evet, haftada bir gün home office hakkın oluyordu. Ben kullanmıyordum. Daha öncesinde yani Türkiye'deyken son işim remote'tu. Bir daha da remote çalışmak istemiyordum. O yüzden
enteresanmış.
Ofisi seviyorum çünkü. Hı-hı. Eğer şeyse mesela beni ofisle ilgili yoran en çok şey ulaşım. Yani trafik ve hı-hı, ulaşım yani o süre. Şimdi burada öyle bir dert olmadığı için buranın en uzak yerinde bile yani 20-25 dakika veya belki yarım saatte gidersin. Ben 5 dakika yürüyerek gidiyorum da yani çok uzun sürse yarım saat sürer. Bir de şey yok, trafik olmayınca, trafikte bekleme derdi olmayınca insan o kadar yorulmuyor. Normal gidiyorsun.
Evet, ben de ofisi severim çünkü mekan değiştiriyorsun. Enteresan bir şekilde de pandemide şunu fark ettim. Sabah şimdi ilk kez tabii ben tecrübe ediyorum böyle bir şeyi. Uzaktan çalışıyoruz biz ilk gününden beri. 3 ay olacak. Ayınamıyorum öğlene kadar. Meğersem trafikte ayınıyormuşum. Yani kendi özel aracımla gidip geliyordum. Yani aynı şekilde işten eve dönerken de deşarj oluyormuşum orada. Eve geldiğimde daha böyle enerji oluyorum. Şimdi o şey yok. Yani böyle hani bilgisayar bile görmek istemiyorum. 6'da böyle kalkıyorum falan. Böyle garip bir duruma geldi.
Beni yoruyor açıkçası.
Değişiklik iyi geliyormuş. Yani aslında yoruluyorum belki ama değiştirmek işte bir yerden başka bir yere gelmek bir şekilde. Şimdi gerçi pandemiden dolayı remote çalışmıyoruz. Tam olarak böyle bir şey de değil. Hep konuşuluyor bu mesele. Ama şeyi merak ediyorum. Mesela ben ofisi şundan sevmiyorum. Ses ve farklı departmanlardan farklı şeyler geliyor. Mesela sizde o yok herhalde ki sen seviyorsun.
Çok sessiz bir ofisimiz olduğunu söyleyemem. Ama bu zaten şeye göre işte bulunduğun kata göre vesaire de değişir. Hani yine çok büyük bir yapıdan bahsediyorum ya. Hani o yüzden her katta ve her katın her bloğunda bu ses miktarı değişebilir. Ama sonuç itibariyle bir açık ofis var. Ve ev sessiz değil. Hiçbir zaman o kadar sessiz olmaz. Bu üretkenliği ne kadar etkiliyor? İşte o tartışılır. Yani yani kulaklığını takıp çalışabiliyor olabilirsin veya çalışamıyorsundur. Hani o da kişiden kişiye değişir. Ben evin gayet üretkenliği arttırdığını düşünüyorum. O konuda çok hemfikirim. Fakat hiç işte sosyalleşmiyorsun, kimseyle konuşmuyorsun. Yani o gün içerisindeki yüz yüze iletişimin de çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Tabii evet çok haklısın. Biz onun derdini çekiyoruz şu an şirket.
Evet, biz de aynı şeyi yaşıyoruz. Yani aslına bakarsan şirket çok memnun. Onu belki birçok yerde de bunu ben duydum. Sen de duymuşsundur. Şirket mesela ofisleri kapattı şu anda. Bayağı bir masraf azaldı. Herkes evinde ve üretkenlik azalmadı. Bu da şirketin çok hoşuna giden bir şey. Yani daha az parayla aynı üretkenliği sağlıyor şu anda.
İşte onu da şeyden diyorlar. Üretkenlik arttı ama insanlar çok çalıştığı için mi arttı acaba? Hı. Yani karantinada oldukları için kendilerini işe mi verdiler? Yoksa bu üretkenlik remote üretkenliği arttı? Yani orada bir şey var. Tam anlaşılamıyor şu an bence.
Ben bilemiyorum çünkü bizde hani benim çocuğum yok ama bize ilk söylenen, yani evden çalışmaya başladığımızda ilk söylenen şey önemli olan aileniz, sizin ve ailenizin sağlığı. İlk madde bu. Önce buna bakacaksınız. Bunları hallettikten sonra çalışacaksınız. Bu çok açık, net olarak söylendi bize. O yüzden çocuklu aileler özellikle, yani çocuklu çalışanlar, şimdi çocukla birlikteler, bilmiyorum senin var galiba.
Yok.
O zaman yani biz de orada
nereden geldi bilmiyorum ama yok çocuk.
Yok. Tamam. Diyelim bir toplantı yapıyoruz. Mutlaka o toplantıya dalan bir çocuk oluyor toplantının orta yerinde. Ve o insanlar gerçekten zorlanıyorlar. Ve eminim bazılarında bir performans düşüşü olmuştur ister istemez. Hani totalde de bayağı bir işte çocuklu insan da var. Hani bunun sonucunda üretkenliğin işte sabit kalması veya bir miktar artması İşte bence ilginç açıkçası.
Şeyde gene bir Almanya'da bir firma, kim olduğunu söylemeyeyim, çalışan bir arkadaşım var Türk. O şey demişti, onlar da şey yapmışlar. Böyle çocukluğu olanlarda fazladan izin kullanma hakkı vermişler. İki gün mü bir gün mü ne, hani onlarla zaman ayırabilmesi açısından. Toplantılarını daha hani çalışma saatlerini değiştirebiliyor musun falan, hani öyle bir yapıya gitmişler. O da bana çok böyle bayağı bir insancıl gelmişti. Yani evet, o insanları yani anlayabilmek açısından.
Yardımcı oluyorlar. Ya burada zaten genel olarak hani Almanya'da çocuk çok önemli. Biraz da az olduğu için herhalde. O yüzden hani destek de veriliyor. Şirketler çok kolaylık sağlıyor. Hep yardımcı olmaya çalışıyorlar.
Peki şimdi teknik olarak bakalım. Bu sürece, bir pandemi sürecine nasıl geçtiniz? Siz galiba bir test ettiniz değil mi bir şeyleri? Ben yanlış hatırlamıyorum.
Evet. Yani şimdi bizim bu geçiş sürecinden sorumlu da bir takım, hatta takımlar vardı. Bunlar içeride ZLive denilen işte bir tür Facebook tarzı bir ortam var. Oradan bunları paylaşıyorlar işte.
Facebook tarzı bir sosyal medyanız mı var? Kapalı, evet, çok enteresanmış.
Evet. Ama dedim ya, yani bu kadar 15 bin kişi içeride konuşuyor sürekli. Ve bilgi paylaşımını, duyuruları sağlamak da o kadar kolay değil. Böyle
bir tabii bir maille yapamazsın yani.
O yüzden oraya yazılıyor. Bu takım da orada bütün bilgileri paylaşıyordu. Ve sonra da dediler ki artık şey yaklaşmaya başladı. Hani biz hala, daha doğrusu biz biraz görece evden çalışmaya geç başladık da diyebiliriz. Çünkü Almanya'ya geldi. Geçti yani, böyle 1-2 hafta geçti sanıyorum. Artık insanlar da tedirgin olmaya başladılar. Sayılar tabii çok artmamıştı ama yani yayılıyordu. Orada konuşulurken dediler ki tamam, geçmek istiyoruz. Geçiş öncesi biz bir test yapmamız lazım. Hani bu kadar insan eve gittiğinde, evden çalışmaya başladığında bizim kullandığımız araçlar bu yükü kaldırabilecek mi? Bunu test etmek istiyoruz dedi.
Bir şey söyleyebilir miyim? Evden olmanın ne farkı var? VPN'le falan mı bağlanmış?
İşte mesela VPN var. En basiti. Veya orada kullandığın özelleşmiş araçlar olabilir. Hatta şey bile olabilir, yani toplantıları yapıyorsun. Genelde dedim ya, haftada bir gün izin olduğu için bir takımda bir kişi şey yani evden çalışıyor. O bir kişiyi alıyorsun toplantıya uzaktan. Şimdi belki şey olacak, uzaktan yine departman toplantılarımız var bizim, yani canlı yayınlar dışında interaktif olanlar. Burada işte onlarca kişi, yüzlerce kişi geliyor. Bu insanlarla birlikte bu kullandığımız araçlar çalışacak mı? O vardı. O yüzden sanıyorum birkaç takım seçtiler belli yerlerden ve onları eve gönderdiler. 1-2 hafta boyunca bu test yapıldı. Tam olarak ne yaptıktan doğrusu bilmiyorum. Şimdi şey olmasın, yani herkesin de ne yaptığını bilmediğim için ben, yani bana sorsalardı şey derdim, yok yani bizim araçlarımızın hiçbirinde bir sıkıntı olmaz. Yani VPN'de sıkıntı olmadıktan sonra
her şey okey.
Her şey çalışır. Yani sonuçta Hangout kullanıyoruz. İşte şeyimiz var, Google Chat'imiz var. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok yani.
Bunlar ama eşeği çok sağlam kazağa bağlayalım demişler.
Tabii. O çok var ya. Yani başta biraz şey gelmişti bana, Angarya gibi gelmişti ama tam çok uluslu bir şirket olsa da bir Alman kültürü var. Her şey böyle planlanıyor.
Çok iyi.
Doğru yapılmaya çalışılıyor.
Yani şu anda bir problemimiz yok ve her şey zaten dediğin gibi hiçbir devam ediyor. Bir şey dendi mi? Şimdi çünkü Almanya'da, yani Türkiye'de çok benzer zamanlar, sayılar benzer. Nüfus yoğunluğu zaten aynı hemen hemen. Tek farkımız Almanya'yla şey, ekonomi, bir de şehirlerdeki dağılım. Hani burada herkes İstanbul'da, Ankara'da falanken orada daha böyle dağınık yapı, şey, kalabalık değil yani. Kalabalık bir şehir yok, kalabalık diyebileceğimiz. Fakat şey var mı, geçişiniz var mı? Mesela şu tarihte geleceksiniz gibi, yoksa serbest bıraktılar.
Yok, son all hands oluyor. İşte CTO'nun katıldığı, işte tüm şey, ulusa sesleniş gibi bir aylık. Orada şey dedi, yani yakın zamanda ofise dönüş planlamıyoruz dedi. Yani bunun yakın zamanı 3 aydır.
Evet, yaz bitti yani o zaman.
Evet, yani bütün yazı burada geçireceğiz.
Çok güzel.
Sonrasını bilmiyoruz. Onlar da bilmiyorlar. Bir Almanya için şöyle bir dipnot koyabilirim Türkiye'den farklı. Burada eyaletler var. Her eyalet kendi içinde bağımsız. Öyle olunca da farklı kararlar verebiliyorlar. O da mutlaka şirketi etkileyecektir. Yani Berlin eyaleti neye karar verecek?
Hükümet diyemiyor yani. Her eyalet şunu yapacak.
Onu hala tam olarak anlamış değilim. Sürekli kavga ediyorlar. Ama bir şekilde işte bağımsız bu eyaletler. Yani bir şekilde Merkel'in dediğine geliyorlar ama bayağı bir kavga gürültü
oluyor. Ama sen Berlin'desin, orada Merkel var zaten.
Yok, Merkel şeyin.
Ya yok öyle de sonuçta hani ana şey orada ya, hükümet.
Evet evet.
Yani, o yüzden dedim yani, hani o eyalette.
Meclis burada. Evet
evet. Evet. Şimdi şeyi bir de hemen hızlıca konuşalım sizin şirketle alakalı. Bu işe alım süreçleri nasıl işliyor ve nereden insanlar o kadar konuşmanın üzerine böyle heveslenip iş başvurusuna yapabilir?
Aha, şimdi bununla ilgilenen tabii insan kaynakları birimi bizde de var. İş ilanları web sitemizden yayında. Oradan başvurular yapılabiliyor. Ama şöyle de bir durum var. Tabii ki referral fee var. Ciddi de güzel bir ücreti var bunun.
Bana yollasın, ne diyorsun?
Biraz bunu iş haline getirmiş arkadaşlarım da var. Ciddi hani gelir haline dönüştürmüş. O yüzden hani benim üzerimden de insanlar şey yapabilirler. Kendilerine uygun bir ilan varsa Zalando'da, bu board'da. Hani bana haber verip ben online CV'sini iletirsem bir şekilde işe girdiklerinde de bana da bir gelir olmuş oluyor.
Güzel. Peki nasıl işliyor süreç? Yani çok zor.
Önce bir pre-screening oluyor aslında. İnsan kaynakları önce kısa bir görüşüyor. Belki bir en fazla yarım saat. Genellikle de daha kısa. Burada bence biraz İngilizceye bakıyorlar. Hani İngilizcen çok iyi olması gerekmiyor bu arada. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Fakat karşındakini anlayıp kendini ifade edebiliyor olman gerekiyor. Hani böyle çok akıcı, harika bir İngilizce beklentisi yok. Sonrasında artık şeyle, o ilanın bir şeyi oluyor. Teknik sorumlusu oluyor diyelim. Onun bir ön görüşmesi oluyor. O da hallolduktan sonra, bunlar online bu arada. Zaten genelde Berlin'de yaşayıp da başvuran çok çok az oluyor. Çoğunluk ülke dışından olduğu için online yürüyor. O aşamayı da geçmişse, yani o teknik personel böyle genel olarak işte bu kişi pozisyona uygun olabilir miye bakıyor. Diyelim ki senior pozisyona başvurmuş birisi ama aslında çok junior. Yani junior. Yani bundan ancak junior olur. Bir daha hiç yormayalım kararını veren insan. Sonrasında işte o kişi diyor ki tamam, hani senior ilanı bu. Çok detaylı bilmiyorum ama sinir olabilecek biri. Dedikten sonra da genelde bir günlük bir mülakatlar dizisi oluyor. 4 mülakat oluyor bizim departman için. Her mülakatta da farklı biriyle farklı bir konuda mülakata giriyorsun. Hı hı. Bu şey var. System design oluyor. Genelde işte mimari, işte bir şey tasarlıyorsun. Bir CQRS sistem tasarlayabilirsin. Bir REST API tasarlayabilirsin veya bir Search Infrastructure tasarlayabilirsin. Yani pozisyona özel tamamen. Onun dışında bir programming mülakatı oluyor. Orada kod yazdırıyor. Ben ona giriyorum. İşte şeyden yine online bir şey soruyoruz. Bir challenge soruyoruz. Bir soru soruyoruz. Ha, bu arada challenge'ı unuttum. Bir aşamada da, yani ön aşamalarda bir challenge gönderiliyor. Codility üzerinden genelde 2 soruluk challenge gönderiliyor adaya ve oradan belli bir puanın üstünde alması bekleniyor. Bu da vardı. Sonrasında da dediğim gibi bu 4 mülakat ama hani takıma, pozisyona vesaire göre değişir. Ama genel olarak bunlar, yani işte system design, coding, operational excellence, daha bir şey, işte SRE diyebileceğimiz, daha bir işte service reliability diyebileceğimiz bir mülakat oluyor.
Çok güzel abi. Yani Zalando'da anladığım kadarıyla sen bayağı bir mutlusun ve uzun süredir de oradasın. Değil mi? Yani 3 senedir Berlin'desin ve 3 senedir de zaten bu firmadasın.
Evet.
Süper, zaten bayağı bir şey söyledin. Bayağı oldu konuşuyoruz ama bir iki şey daha ben konuşmak istiyorum. Senin özelinde tabii, bu da hani Zalando ve şey dışında ama gene bizim ortak konularımız, izlerken hani podcast'ı dinleyen daha teknik insanlar için söylemek istiyorum. Mesela en önemli şey, neden bir yurt dışı şeyi oldu. Türkiye'de de zaten bir şeyler, yani bu çok özel bir soru gibi dursa da aslında biraz merak ediyorum. Çünkü çok tanıdığım değerli insanlar genellikle Berlin'de, olmak üzere hep yurt dışındalar. Bunu eğer özel bir şey durum yoksa paylaşabilir misin?
Burada neden yurt dışı ve neden Berlin soruları ayrı sorular. Ben neden yurt dışına gitme kararı aldım, ona cevap vereyim. Yani 2017 Mart ayı dediğim gibi buraya geldim. Daha öncesinde ben düşünüyordum aslında. Özellikle 2015 yılından itibaren biraz bunalmaya başlamıştım Türkiye'deki. Çok iyi hissetmiyordum. Ama bir iki yere de başvurmuştum işin doğrusu. Oradan onay alamamıştım. Sonrasında Cimri'de çalışmaya başlamıştım. Benim hani net kesin kararı vermemi sağlayan şey, Cimri'de çalışırken 2016 yılıydı. Bir sabah uyandım, bilgisayarın başına oturdum ve GitHub blokluydu. Ve o an dedim ki ben gidiyorum artık. O bardağı taşıyan son damla oldu.
Yurt dışı ilanları diye Google'a yazıldı.
Açıkçası o şekilde de olmadı. Zalando bana 1,5 yıl kadar önce mail atmıştı. Ama Zalando'da çalışan arkadaşlarım vardı zaten. Çağdaş dedim ya, o zaten buradaydı. Ama ondan bağımsız olarak Scala'dan dolayı Türkiye'deki hatta herkese, tüm Scala'cılara mail atmışlardı. Ki Cimri'den başka gelenler de oldu buraya. Ben o e-maile 1,5 yıl sonra, 1,5 yıl üstüne geri döndüm. Bana 4 saat sonra cevap yazdılar. Tabii ki bu pozisyon hala açık. Ve görüşelim. Bir ay içinde de tamamlandı zaten işte mülakatlar, şunlar bunlar. Sözleşmeyi imzaladım 2016 Aralık'ta. Ama şey dedim, ben kışı bildiğim yerde geçirmek istiyorum. Yes. Mart'ta başlamak istiyorum dedim. O yüzden 3 ay bekledim ve Şubat ayında...
Yani böyle benzer bir şey yaşarsak Berlin için... Diyorsun ki baharın başlangıcını bekleyin.
Şimdi aslında seninle konuştuk. Berlin o kadar da soğuk değilmiş. Eğer Ankara ayazını tatmış birileri varsa aranızda, Berlin hiç de soğuk bir yer değil. Açıkçası Ankara, kışın Ankara daha soğuk.
O zaman ya peki bir şey var mı? Hani böyle bir zaman timeline'in yoktur muhtemelen ama ya burası okey artık memlekete döneyim. Ya da ya buralar süper, ben buralarda artık ömrümü geçireyim gibi bir düşünce var mı? Yani yoktur muhtemelen ama
çok zor bir soru. Evet. Çünkü şu anlamda zor bir soru. Bu kararı etkileyen birçok parametre var ve bu parametreler sadece kişinin kendisiyle sınırlı değil. Sen de hani takdir edersin.
Tabii, işte, tabii.
Ailen oluyor vesaire.
Ben teknik olarak sordum aslında. Yani şey olarak, lifestyle olarak değil. Yani lifestyle de var. Okey. Onu tartışmıyorum ama teknik, ya buranın teknoloji, burada insanlar, şirketler daha iyi gibi aslında sormak istedim.
Ben burada en çok sevdiğim şey şirketin çok uluslu olması. Ve birçok şirket de böyle. Ya yani hayatın kendisi de çok uluslu zaten. Hani dışarıya çıktığında İngilizce olarak zaten hayatını devam ettiriyorsun. Dışarıda da insanlar İngilizce konuşuyorlar şeyler. Yani expatlar çok fazla. Birçok yere gittiğinde, bir bara gittiğinde vesaire İngilizce konuşuluyor. Ben bunu çok seviyorum ve bana çok şey kattığını düşünüyorum. Hani ben fena olmayan bir İngilizceyle geldim buraya. İşte Anadolu Lisesi mezunuyum ben. Anadolu Lisesi'nin Anadolu Lisesi olduğu zamanlardan geliyorum diyeyim. Ama buraya geldiğimde zorlandım şeyde, şirkette. Çünkü benim Türkçem şu an biraz geriye gitmiş olsa da kendimi sözlü ve yazılı ifade konusunda oldukça iyiydim ve bana bu çok kolaylık sağlıyordu Türkiye'deyken. Ama buraya gelince o özelliğimi kaybettim. Çünkü İngilizce'de diğerlerine göre bir avantajım yoktu. Hatta onlardan daha geriydim. Hem yazılı hem sözlü olarak. Sonrasındaki 3 yılda bu konuda hani kendimi bayağı geliştirdim. Ama hala yeterli bulmuyorum. Ve bu challenge'ı, yani bu hayatın seni zorluyor ve kendini geliştirmeni sağlıyor olması... Bence çok önemli. Hani bu comfort zone'un dışına çıkmaya zorluyor olması. Bence güzel bir şey. Ve bunu seviyorum. Onun dışında da hayatın, şehrin kendi rahatlığı var burada. Yani işten çıktığında gerçekten bir özgürsün. İstediğini yapabilirsin. İstediğin işte şeye git, nehrin kenarında yat, takıl. Ne bileyim işte, istiyorsan bir anı al otur veya bir anla birlikte gez. Yani kimse
senin evin Berlin duvarının kenarında galiba değil mi?
Evet, buraya bir yıl önce
taşındım. Enteresan bir yer.
Evet, tam duvarın şeyindeyim, dibindeyim. karşı taraf Kreuzberg, bu Batı Berlin. İşte Killa Hakan'ın falan yaşadığı yer. Bilenler vardır mutlaka. Bu ya da Fuat'ın dediği Batı Berlin geri geldi. Orası işte. Tam karşısı. Arada ben Instagram'dan fotoğraf paylaşıyorum.
Son olarak da şey sormak istiyorum abi. Sen eski podcasterlar, podcaster mı denir bilmem, podcast kaydedenlerdensin. Çikolata Akan Kek değil mi adı?
Çikolatalı yani? Akan Kek.
Çikolatalı Akan Kek. Zor da bir adı varmış şimdi fark ettim. Bir yapıyordunuz. Şu an SoundCloud'da var galiba. Ne oldu orada yani?
Biz ne kadar çektik? Ya biz derken...
genelde yani, teknik şeyler konuşuyordunuz değil mi?
Nasıl?
Teknik bir konular konuşuluyordu.
Genelde ya bizim sektörle ilgili diyelim. Biraz daha belki şey de olabiliyordu. Doğrudan teknik olmasa da yazılım geliştirme veya proje yönetimi vesaire, hı, o tür şeyler de olabiliyordu. Veya startuplar. O tatlı şeyler de oluyordu. Ben hani eski arkadaşlarımı konuk alıyordum bazen. Bazen kendim konuşuyordum. İşte Naz oluyordu eşim.
Ben bilmiyorum.
Yani o bazen konuk. O zamanlar evli değildik.
Şu an beraber, o da geldi değil mi? Berabersiniz yani.
Yok, o şu anda Ankara'da. Ben de
okay.
Ben de yakında geliyorum aslında Ankara'ya.
Okay.
Neyse, şimdi bunlar özel mevzular. Tamam. Bakalım. Ne diyordum? Podcast'te işte şeyden, ben 4 yıl TÜBİTAK'ta çalıştım. Orada bayağı bir arkadaşım vardı. Onları mesela konuk alıyordum. Ya başkalarını konuk alıyordum. Bir 14 bölüm kadar yaptık sanıyorum. Ya sonrasında yoruldum aslında. Çok da özel bir nedeni yok. Hani sen daha iyi biliyorsun. Çok da kolay değil yani.
Değil değil.
O kadar zaman ayarlamak vesaire. SoundCloud'daydı. O zaman oradan sunuyordum. SoundCloud Pro hesabım vardı. Sonrasında artık kullanmadığım için de, hani daha fazla podcast çekmediğim için de Pro hesabımı durdurdum. Böyle olunca da bu diskten dolayı oradaki birçok bölüm gitti. Yani bende yediği var tabii. Ha. Ama isteyenle mesela Dropbox üzerinden paylaşıyorum. Ama SoundCloud'da sanıyorum sadece 3 tane bölüm var. Son 3 bölüm oradan dinlenebiliyor. Ama önceki bölümler gitti. O zamanlar için iyiydi. Yani bayağı da bir kendince bir kitlesi olmuştu, dinleniyordu. Öyle.
Peki neden adı Çikolatalı? Yani bir var mı ismi?
Çikolatalı Akan Kek bana böyle Kızılderili ismi gibi geliyordu. İşte bu da kızım Çikolatalı Akan Kek falan gibi geliyordu. O ara isim arıyordum sanırım. Ben böyle çikolatayı falan severim. Bayağı severim yani, bitter böyle şeyleri. Oradan geliyor galiba, onu seviyordum. Naz da yapıyordu. Oradan öyle isim ararken çikolatalı Akan Kek olsun dedik.
Peki şey de var, bu konu şimdi bitter dedin de burada notlarımda şimdi yakaladım, atlamışım. Aslında konuşacaktım. Sen biraz kendine dikkat eden de birisin. Spor falan da yapıyorsun. Çikolatalı Akan Kek zamanında konuşuyor muyuz bilmiyorum ama mesela bu pandemi döneminde özellikle çok fazla oturuyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim, hareket alanı kısıtlı. İstanbul zaten belli. Bir tavsiyen olur mu? Hani bu teknik insanlara
yönelik. Ya ben şu anda, bu benim ciddi zaman ayırdığım bir şey. Yani ilgilendiğim bir şey diyeyim. Bir hobim oldu. Berlin'e taşındıktan sonra. Berlin'e gelmeden önce Ankara'da özellikle son zamanlarında ben bayağı sıkıntılı, yani sağlık açısından sıkıntılı bir dönem geçirmiştim. Özellikle bu 2014'te vesaire bir panik atak falan da başlamıştı bende. Tabii orada işte hem psikolojik etkenler var, hem daha sağlıksız yaşam tarzı, işte stres vesaire, sporsuzluk beni bayağı yormuştu. Hani o zamanlar biraz alkol kullanımım da vardı yani fazlaca. Sonra ben Berlin'e geldim. Burası bana şunu kattı. Bir kere spor şehri. Herkes spor yapıyor. Yani dışarıda sürekli spor yapan insanlar görüyorsun. Bu bir. Bir onlara bakıyordum, bir göbeğime bakıyordum. yani zaten rahatsızdım, hani yıllardır rahatsızdım bu durumdan, ama hani bunu değiştirmek için bir şey yapmıyordum. O insanları görmek beni motive etti işin doğrusu. Sonrasında karar verdim, hani zaten böyle artık Nisan Mayıs ayı gelmişti 3 yıl önce, güzel nehir var, nehir kenarında koşabiliyorum falan, koşuya başladım. Ondan sonra, daha sonrasında evde workout, böyle ağırlıkla direnç egzersizlerine başladım. Sonra geçen yıl Eylül ayında Instagram kanalımı, kendi kişisel kanalımı bu tür şeyler paylaşmak üzerine ayırdım diyeyim, başladım. Yani masa başında çalışanlar için işte fitness tavsiyeleri, ne yapabilirim? Bu sadece tabii ki egzersizle olmuyor. Yani sağlıklı olmak.
Sen benim önüme oradan düştün, biliyor musun? Instagram Explorer'da bir çok enteresan bir şekilde.
Yani çok ben... önemli bir takipçim yok ama çok kor bir takipçim var. Yani doğrudan nokta atışı konuyla ilgilenen bir takipçi kitlesi var. İnsanlar soruyorlar bir şeyler. Hani tabii ki ben böyle full time sürekli buna zaman ayıran biri değilim bir şeyler paylaşmaya.
Bir de şey çok güzel oluyor, yani aynı mesleği yapıyoruz ya.
Evet.
Aynı şeyle ilgileniyoruz, daha rahat konuşabiliyoruz. Yani ben kendi açımdan öyle söyleyeyim.
İşte, senin paylaşımların samimi geliyor.
Evet, evet, aynen.
Çünkü evet, anlıyorum ben hani insanların ne yaptıklarını. Aynı sorunları da ben de yaşıyorum. O yüzden mesela bir zaten ilk hayatımda değiştirdiğim en önemli şey yemek. Yani yemek tarzımı değiştirdim. Mesela alkol dedim ya, hani şimdi burada alkol erişimi çok çok kolay. Belki onun da etkisi, bilmiyorum. İlk 1-2 ay bayağı bir şey tattıktan sonra sanıyorum mesela son 2 ay ben hiç alkol kullanmamışımdır. Ama bu işin sadece bir noktası. İşte ne yediğinden haberdar olman, daha kaliteli beslenmen vesaire gerekiyor. Ama bu ağrılar vesaire için de şey diyebilirim. Evde çalışmak gerçekten çok kolay. Yani bir spor salonuna falan gitmek zorunda değilsiniz. Şey de zor olabilir. Türkiye'de bazı yerlerde hani dışarıya çıkıp koşmak bile sıkıntı olabiliyor. Ama hani mümkünse yürüyün. O bile mümkün değilse, yani hiçbir şansınız yoksa, öyle bir yerde yaşıyorsunuz diyelim. Direnç bandı alın Decathlon'dan. Evde bu direnç bandlarıyla çalışmaya başlayın. Ben bazen paylaşıyorum hem şeyden, Instagram hesabımdan. Yani YouTube'da işte dairby.com'da birçok egzersiz var. Çok çok kolay, yani ayakta işte masa başında yapabileceğiniz, vücudunuza destek olacak egzersizler var. Ve nasıl diyeyim, inanamayacağınız kadar fark edecek. Yani yaşam kaliteniz bambaşka bir noktaya gidecek. Özellikle tabii ki hani 20'li yaşlarda bu o kadar sıkıntı olmuyordu belki, ama hani 30'larda artık ufaktan işte sırt ağrıları, evet, şeyler falan başlıyor. Başlıyor. Ve ben şey düşünüyordum, tamam hani artık yaşlandım ve böyle geçecek hayat. Yani sırt ağrısız bir hayat mümkün değil gibi düşünüyordum. Öyle değilmiş.
Değil, evet.
Şu anda şeyde tamamen ağrısız, işte yani saatlerce yürüyebilen veya koşabilen, işte 15 kilometre koşmuş biri oldum. Yani ve bunların hepsini 3 yılın içerisinde gerçekleştirdim. Ve gayet mümkün. Öyle çok fazla zaman ayırmanız da gerekmiyor. İşte beslenmenizi de hani kaliteli beslenmeyi hayatınızın %80'ine yayabilirseniz, hani %20 yine abur cubur yemek kaydıyla %80 kaliteli şeylerden beslenip haftada 3 gün 4 gün işte yarım saat 45 dakika bir tür egzersiz yapabilirseniz hayatınızda çok şey değişecektir. Bu da ne yapıyor? İşte en fazla haftada 2 saatiniz alıyor. Hani yemek kısmı belki daha fazla zaman alacaktır ama egzersiz kısmı haftada 2 saatten fazla değil. Önemli olan şey ama süreklilik. Yani bir hafta yaptım, 2 hafta yaptım, bıraktım değil. Bundan sonra böyle yaşayacaksınız.
Ya yaşam tarzının o olması lazım. Yani evet, zayıflamak sonra... ya da sırtım değil, aynen işte bundan sonrası diyorsun ya, bu benim bir yaşam tarzım.
Evet, bundan sonra ben böyle şey yapacağım. Yani bunu hayatımın sonuna kadar veya tabii ki iyice yaşlanana kadar diyelim böyle yapacağım. Ama onun dışında da yani diğer sporlar zaten yapmak isteyeceksiniz bence. Fakat şartlar müsait olmayabilir. Ona da bir şey demiyorum. Burada dediğim gibi ben işte hiç spor yapmayan bir insandan işte hafta sonları bisikletle hiking'e giden, trekking'e giden birine dönüştüm. Ama bu ortam beni bu hale getirdi. Türkiye'de kalsam ben bunu yapamayacaktım. Yapmayacaktım daha doğrusu. Ama şeyi değiştirir dedim. Bu her yerde değişebilir. Yani diyetin ve evde yaptığın egzersizleri yapmanın önünde hiçbir engel yok. Yani çocuklu aileler de, çocuklu insanlar da sanıyorum şimdi tabii ki onlar için konuşmayayım ama haftada 2 saat kendilerini onlar da ayırabilirler.
Müthiş Fehmi, çok güzel şeylerden konuştuk. Son bölüm zaten apayrı bir podcast konusu bile olabilir. Bizim, evet. Benim bizim konumuzun dışında, ama ben böyle genelde konuk gelenleri onlara özel yaptıkları şeyleri özellikle soruyorum.
Bu arada Abdullah'la mesela onun, bu konuda işte biraz çalıştık diyelim. Onun da hayatını biraz değiştirdik. Hani o Trabzon'da yaşıyor Abdullah Uraşkan. Yani o çok faydasını gördüğünü söylüyor. Yani daha da ilerlemesini istiyorum tabii ki ben. Ama en azından belli bir noktaya geldi. O da memnun bir örnek olarak.
Süper. Ben de sana bazen yanlıyorum. Bir şeyler soruyorum zaten Instagram'dan falan ama artık olduğu kadar. Okey abi, çok teşekkür ederim. Benim şeyim bu kadar. Yani konular ve sorular, senin eklemek istediğin var mı?
Yok, ben teşekkür ederim beni yayına aldığın için. Bayağı da bir kayıt oldu galiba. Uzun bir kayıt oldu sanırım.
Bekledim. Çok güzel oldu ama. Kaliteli oldu. Başı çok kaliteli ve ortalar sonu. Yani her dakikası ben çok keyif aldım.
Bundan sonra artık görüşürüz herhalde. Yani tanışmamıza vesile olmuş oldu.
Evet. Tekrar çok teşekkür ederim abi. İzninle yayını sonlandırıyorum.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Evet. Üretim bandını dinlediniz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.